Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerremna beni Adem ayetinin innehu kâne zalûmen cehûle ayetiyle veçhi tevfiki nedir? İki tane ayeti kerime. Bir tanesinde Cenab-ı Hak insanın mükerremiyet arşında yaratıldığını, onlara, insanlara bol bol ikramda, iltifatta, maddi ve manevi donanımda bulunulduğunu ifade ediyor. Zaten de öyle. Fıkhen de biliyorsunuz umum insanlar umum mahlukattan üstündür. Umum insanlar umum cinlerden, meleklerden de üstündür. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yaratmış olduğu bütün mahlukat insana hizmet ediyor. İnsan bu kainatın özü ve özetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtası ile de çekirdeği ve meyvesidir. Bu cihetten insan öyle. Ama bu insandan Resul-i Kibriye anlaşılırsa olay tam daha güzel yerine oturuyor. İzahlar daha dolu dolu oluyor. İkinci ayet ise innehu kâne zalûmen cehûle. İnsanın çok çok zalim, çok çok da cahil olduğu söyleniyor. Bir cihette donatılmış eşref-i mahlukat, maddi ve mani imkanlarla bezetilmiş, ona büyük vazifeler verilerek dünyaya gönderilmiş, muvazzaf. Bir cihette de bu donanımın yanında, bu mükerremiyetin yanında çok çok zalim ve çok çok da cahil olması, mübalağa sigasına göre iki ayet arasında da zahiren bir tezat, görünüşte bir zıtlık var. Şimdi Muazzez Üstadımız bu iki tezatın muvafakat yönlerini anlatacak. Risale-i Nur eserleri, yani tenkide uğramış veya ehli dalaletin itham ettiği, ehli hidayetin algılamakta güçlük çektiği bütün meselelere, Kur'an-ı Kerim'le, din-i mübin-i İslam'la ilgili her meseleye risale-i cevap vermiştir. Ama her mesele. Hatta Üstad Hazretleri öyle şeylere cevap vermiş ki, belki onlar ehli dalaletin helalinde aklına bile gelmemiştir. Gelmemiştir yani. Onlara bile cevap var Risale-i Nur külliyatında. El cevap 11. sözde ve 23. sözde 24.'ünün 5. dalının 2. meyvesinde izahı vardır. Sırrı icmalisi budur ki, çok yerlerde bunun izahı yapılmış. Genel manada burada da Üstad Hazretleri izah ve tefsirini yapacak. Cenab-ı Hak kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor? Bir meseleyi nazara verirken, kudretin kemal noktasındaki faaliyetini de nazara veriyor. Yani kudretin kemal noktası nedir? Bir tek şeyden çok şeyleri yapmaktır. Çok şeyler bir araya getirip bir şey meydana getirmektir. Bu Allah'a mahsustur. Bir şeyden çok şey yapmak. Biz birçok şeyleri bir araya getirir, basit basit şeyler çıkarırız. Koca koca arazilere büyük fabrikalar kurarız, otomobil imal ederiz. Plastik fabrikalarına bakın, mobilya işlerine bakın, sanayiye bakın. Çok büyük arazilere, çok büyük imkanlarından mühendisler kullanarak o kadar alanı işgal ederiz. Ondan meydana gelen ürün fabrikaya göre çok basittir, değeri de çok düşüktür değil mi? İnsanın sanatında her zaman sermaye kardan büyüktür, kar sermayeden küçüktür. Fakat Allah'ın sanatında, yani Cenab-ı Hakk'ın zatı bize benzemediği gibi sıfatları da benzemiyor, isimleri de benzemiyor, şuunatı da işleri de benzemiyor. Uluhiyeti de bu yakışır zaten. Cenab-ı Hakk'ın sanatında ise her zaman, yani meydana gelenler ve getirilenleri nazara aldığımızda gelen getirilenden üstün. İncir çekirdeği, işte arazisini biliyoruz incir çekirdeğinin ne kadar büyüklüğü var. Ondan meydana gelene bakın. Toprak mı daha önemlidir, kıymet topraktan meydana gelenler mi daha değerlidir? Hiçbir sanat ustasını geçer mi? Ne kadar kaliteli ve mükemmel olursa olsun yapanı geçer mi? Geçmez. Ama Cenab-ı Hakk'ın sanatına baktığımızda, değil mi? Meyveleri ağaçlar yapıyor, ağaçları topraklar meydana getiriyor. Topraklar işte sisteme bağlı, dünyayı güneş meydana getirmiş vesaire. Anası güneş. Ama bu silsileye baktığımızda yapan, yapılanla mukayese edildiğinde daha aşağı, daha basit. Yapılan daha üstün. Bu neyi gösterir? Demek yapan toprak değil. Yapan ağaç da değil. Yapan anne baba da değil. Usta var. Yapan Allah'tır. Ne yapılmışsa Allah'tan dun ve aşağıdır. Onu yakalıyoruz yani. Şimdi 10 tane cahil bir araya gelse alim olur mu? Hı? 20 tane gene olmaz. Ne farkı var ki yani ayın, güneşin, havanın, suyun, toprağın, cahil şeylerin bir araya gelmesiyle meyveyi ona bağlamanın, sebzeyi ona bağlamanın, hele zihayatı onlara bağlamanın ne alakası var? Bu cahiller, bu alimleri nasıl meydana getirsin? Bu şuurlu işleri. Üstadımızın bununla alakalı bir vecizesi var. Kendi vücudunda diyor, senin vücudunda, senin şuurunun taalluk etmediği, gayet şuurlu işlerin cereyan etmesi gösterir ki, onları yapan bir saniye zişuurdur. Ne sen failsin, ne de senin esbabın faildir. Kendi vücudumda, kendi irademin, şuurumun taalluk etmediği, alakadar olamadığı gayet şuurlu işler cereyan ediyor. Hiçbirle benim aklım, idrakim kifayet etmiyor. Ben sadece elimi kaldırıp indiriyorum. Bu kaldırmada ve indirmede ne kadar kimyevi reaksiyon oluyor bu kolda. Bırak bunları yapmayı, anlatmam mümkün değil. Vakit kifayet etmez. Ama bunlar burada yapılıyor. Ve ben bir anda kolumu kaldırıp indiriyorum. Ve ben bundan şuursuzum. Ben bunu kime veriyorum? Buradaki kaslara veya diyelim oradaki yapılanmaya, mekanizmaya veriyorum. Benim aklımın idrak etmediği onlar yapamaz. Ama yapıyorlar, yaptırılıyor onlara. Onlar yapmıyorlar. Kası kullanıyor, enerjiyi kullanıyor. Akıl için beyni kullanıyor. Ayakta tutmak için vücudu, ruhu kullanıyor. Hepsinin ipleri Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Bütün mahlukatın anahtarları ondadır. Semanın ve erzin anahtarları Allah'ın elindedir. Açıyor. Şimdi kemal-i kudret de bu. Cenab-ı Hak bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Bir topraktan bakın neler yapıyor. Bir damla sudan insanın menşei, bir vücut, bir insan meydana getiriyor. Eğer bu bir damla su Adem Aleyhisselam'ın suyu ise kıyamete kadar gelecek bütün insanları oradan çekip çıkarıyor. Hepsi oradan geliyor. Bir hava aleminde cereyan eden olay ve hadiselere bakın. Üstad bunlar kalbi hüven nüktesi yazmış. Biraz daha ileri gitsem sırrı teklif zayi olacaktı diyor orada. Herkes inanmaya mecbur kalacaktı. Bu da imtihanın şartlarına uygun olmayacaktı. Orada kalemi bırakıyor. Bir toprak papatya yapmayı bilsin. Fasulyeyi yapmayı da bilsin canım. Bir insan kaç sanatta maharetli olabilir? 2, 3, 5, 10 tane olsun, 20 tane olsun. Bir insan bütün her şeyde maharet sahibi olamaz ki. Ona insan denmez artık. Bu kadar akıllı, şuurlu, hele bu asrın imkanıyla altyapısı oluşan bu beşer, 3-5 sanatta maharet sahibi oluyor da, şuursuz, akılsız, hayatsız, idraksiz toprak. Fasulyenin sistemi ayrı, papatyanınki ayrı, gülünki ayrı, domatesinki ayrı, çınarınki ayrı, yoncanınki ayrı. Ya hadi birinden maharet, ikisinden maharet. Hepsini birden mizanında büyütüp yetiştiren bir sistem, bir malumat. Üstad buna 30. sözde giriyor. Ene ve zerre bahsinde. Biz bir adam düşünün diyor. Kör, sağır, zavallı, perişan, cahil. Ne verirsen onu yapıp çıkarıp önüne sunup takdim ediyor. Bir insan düşünün, cahil. Herhangi fabrikaya gitse orada usta gibi çalışıyor. Tekstil de biliyor. Bilgisayar da biliyor, uçak yapımını da biliyor, denizle alakalı bütün sanatlarda maharet sahibi. Böyle bir insan düşünülebilir mi? Var mıdır bunun dünyada, yeryüzünde örneği, misali? Yok, işte hava atomu. Papatya'da çalıştı. Patlıcan'da da çalışıyor. Aynı atom gidiyor diyelim. Aynı atom. İnsanda da, insan mekanizmasında da çalışıyor. Aynısı gidiyor, tavşanda da çalışıyor. Allah Allah. Kayısı'da da çalışıyor. Ya sen kaç yerde sanat ve maharet sahibisin? Nasıl olur bu iş? Eğer biz bunları atomlara verirsek çöker bu sistem arkadaşlar. Bu malumat onlar üzerine bina edemeyiz. Ama bunlar bir maddedir, malzemedir. Yapan Cenab-ı Hak'tır dediğimiz zaman işler kolaylaşıyor işte. Ustaya bağladık mı iş tamamdır. Evet, nasıl ki bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Çok vazifeleri gördürüyor. Bir şeye çok vazife gördürüyor. İşte bir toprağa, bir saksı toprağa ne versen ona çıkarıp alıyoruz yani. Her şeyin alimi. Cahil diye bir şey yok. Her şeyi biliyor. Niye? Allah her şeyi biliyor ya. Bu unsurlar onu da yerleştirmiş. Ki irade bazında Cenab-ı Hak bir anda her şeyi murad eder. Bizim irademiz cüz'idir. Bir anda bir şeye taalluk eder. Yani yemek yiyeceği yediğimiz anda araba kullanamayız. Aynı anda bilgisayar kullanamayız. Aynı anda tıraş olamayız. Çünkü sırayla taakkup kabili şeyine göre sırayla yani birbiriyle irtibatla alakalı olur bunlar. Bir anda insan iki iş yapamaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesi külliydi. Bir anda birçok şeyleri murad eder ve yapar. Küllilik bu. Bakın bunu da hava atomuna vermiş. Hava alemine vermiş. Bir anda hava aleminde olanlara aynı anda bir hava atomu. Bütün sesleri, suretleri, şekilleri, cazibe, dafiye, ışık, ısı, lisanlar. Bir anda hava aleminde ne var? Bir hava atomunun hepsi mevcuttur. Nasıl taşıyor? Nasıl naklederken dökmüyor, dağıtmıyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın külli olan iradesinin bir cilvesi havaya verilmiş. İnsan aciz kalıyor. İnsan anlatmaktan aciz. Hava bunu yapıyor. Yurt dışından bir uzman geliyor, bir profesör konuşurken araya giren bir profesör tercüme yapıyor, yarısını döküyor. Anlatamıyor. Ama araya giren şuursuz hava atomları konuşulan ifadeyi, cümleleri sesin tonuyla, şiveyle beraber götürüyor. Alo baba buyur nasılsın? Amerika'dan arıyor. Yani bırak yani bu kadar gürültülü ve dağınık hava aleminde kaybetmiyor, bozmuyor, yanlış yapmıyor. Olduğu gibi şiveyle beraber naklediyor. Bir profesör anlamı nakleder. Şiveyi nakledebilir mi? Taklitçilik zordur. Bir sayfada 1000 kitabı yazıyor. Müthiş bir şey yani. Bir sayfada 1000 kitap yazılır. Yasin suretinde Yasin suresi yazıldığı gibi diyor üstadımız. Şimdi bir dişte ne kadar kitap yazmış. Hala dişin sırrını çözememiş uzmanlar. Hala porselenden diş yapıyorlar. Kemikten diş yapan yok. Cansız dişi ağzımıza çakanı takdir ediyoruz. Hoca diyoruz, hürmet ediyoruz. Üzerinden geçiniyor, maaş alıyor. İstikbalin emniyet altına alıyor. 30 küsür tane canlısını dizen Cenab-ı Hakk'ı düşünmemek, nazar almamak ne kadar gaflettir. Yani bak o dişe öyle ilimler, öyle marifetler yerleştirilmiş ki insanlar bunu idrakten, insanlar anlamaktan acizdir. Şimdi bu açıdan da baktığımızda arkadaşlar hakikaten kitaplar içerisinde kitaplar var. Abi sen hakkını biz başladık gel. Evet. Öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş. Şimdi bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürdüğü gibi insanı da birçok enva yerinde bir fert olarak yaratmış diyor. Yani bir insan ile birçok vazifeleri gördürüyor. Uçanlar ancak havayı kullanıyorlar. Denizdekiler karaya çıkamıyorlar. Bakın dikkat edin. Sistemler böyle kurulmuş. Tavuk asırlardan beri hala yumurta yumurtlu ikinci bir iş yapamadı. Hayvanlar taşı yontamadılar, taşı cilalayıp yazıyı bulamadılar. Ateşi icat edemediler. Ama şu insanlara bakın. İlk yaratılan insan elbise giymeyi bilmiyordu. Vahşette bedeviyet döneminden geldik. Bugün demokrasilerle dünyayı idare ediyoruz. Semada da uçuyoruz. Atmosferi de geçiyor. Denizin diplerine kadar giriyoruz. Bütün hayvanat alemi ne yaparsa, ne yapıyorsa bütün mahlukat şu insan Allah'ın verdiği yetenek ve kabiliyetle hepsini geçmiş. Hepsini geçmiş arkadaşlar. Çünkü hayat standartları insanlara özel verilmiştir. Cenab-ı Hak hangi mahluk, hangi statüde yaratmışsa ona göre hayat mertebesi verilmiş. Mesela bitkiler en basit tabakayı hayattadır. Şimdi bitkilerin her tarafından istediğin yerinden kes. İrkilmez, acı duymaz, ızdırap çekmez. O kadar düşük bir hayat standardı var ki kendini bile koruyamıyor. Bakın o ona lazım. O kadar kafi. Çünkü onun üzerinde yapılacak işlemler, muameleler böyle bir hayat standardı icap ettiriyor. Fakat gel hayvanlara affedersiniz. Hayvanlar da kendini koruyor, amcasını koruyamıyor, babasını, dedesini koruyamıyor. Ona da öyle bir hayat lazım. Tavuk kendini koruyor ama amcasını koruyamıyor. Kurban bayramlarında, Kendini muhafaza edip kendini muhafaza altına alıyor ama evlatları kesilecek, bıçak bileniyor. Onun müdafasını yapamıyor. Nebatattan biraz ileri, bizden çok geri. Onlara öyle bir hayat standardı lazım. Ama gel insana, bırak kendisini, akrabasını korumayı. Ozon tabakası delinmiş, canı sıkılıyor. Balinalar karaya vurmuş, morali bozuluyor. Değil mi? İslam alemi karışık, iştahı kaçıyor. Bakın bizim hayat standardı çeperlerimize, külli bir hayat, işte mükerremiyet arşı bu. Neden? Allah kendini insanla tanıtacak. İnsan Cenab-ı Hakk'ı bildiren külli aynelerden bir tanesidir. Resul-i Kibre Aleyhisselam'ın vasıtasıyla bu noktadadır insan. Diğer mahlukat bir tarafa, bu noktada insan bir tarafadır. Evet. Yani bütün enva-ı hayvanatın muhtelif derecatı kadar bir tek nev olan insan ile o vazayifi gördürmek irade etmiş ki insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış, fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur, fıtri bir kayıt altındadır. Yani şimdiki aslan, ilk aslan nasıl yaşamışsa öyle yaşamaya mecbur. Hiçbir medeni gelişme söz konusu değil. Bir santim ileri gidememiştir. Değil mi hocam? Ama insanların gelişmesine bakın. Bizim Adem Tatlı hocamız var. O der ki, bu zamanın çocukları ortaokul mezunu olarak doğuyorlar. Öyle diyor, ortaokul mezunu. Uzaktan kumandalı beşiklerde sallanıyor. Değil mi? Bak şimdi, işte bilgisayarlarla, internetlerle tanışıyorlar. Ama hayvanlar alemine bakın, hala aslanlar eti parçalayarak kanlı kanlı pişirmeden yiyorlar. Yani. Şimdi bu noktada insan diğer mahlukata göre çok yüce ve âli yaratılmış. 40. hocam hep şunu söyler. Der ki Allah önce kendine sonra insana itibar etmiş, insana değer vermiştir. İnsandan sonraki mahluk sonun başıdır. Sonun başıdır. Arada o kadar boşluk var ki. Yani bütün canlıları, bütün özellikleri bir kefeye koysak bir çocuk hepsini tartar. İnsan olması noktasında. O çok kıymetlidir yani. Mesela şimdi gelelim ikinci cepheye. Bu mükerremiyet arşını anlattı. Öbür ayet neydi? İnnehu kâne zalûmen cehûle. Çok çok zalim, çok çok cahil olma noktası. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse hel min mezid daha yok mu diyecek. Bütün dünya ona verilse. Çünkü almış dünya haritasının önüne bir kişiye çok. Ama iki sultana az demiş. 10 derviş bir kilimi paylaşır, iki sultan bir iklimi paylaşamıyor. İnsandaki duygular, insandaki ihtiyaçlar, arzular nerelere kadar gidiyor? Hem hodgamlığıyla kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Bakın şimdi yani. Dünyayı bu insanlar yıkacak. Yaşamaz hale biz getiriyoruz. Bütün hayvanat affedersin toplayınız. Vahşi olmakla beraber tabiata faydadan başka bir şey veremezler. Hep fayda, hep hayır, hep güzellik. Denizleri biz kirletiyoruz. Ormanları biz helak ediyoruz. Değil mi? Havayı biz bozuyoruz. Dünyanın dengesini biz bozuyoruz. Hatta bu usta hayvanat Allah'a şikayet ediyor. Ya Rab bu insanlar bizi belaya sokacak, hayatımızı elimizden alacak diye. Onlara da zararımız dokunuyor. Bakın denizlerin bize bakan cepheleri kirlidir. Vahşilere bakan cepheleri temizdir. Cumartesi, pazar İstanbullular hava almaya nereye gidiyorlar? Belgrad ormanlarına. Kim var orada? Vahşi hayvanlar yaşıyor. Havası sevin, suyu temiz, nefes alalım diye. Halbuki onlar demesi lazım insanların belediye teşkilatı var. Medenidirler. Tecrübelidirler. Yani tabii bilim, ilim sahibidirler. Biz onların ülkelerine gidelim de biraz hava alalım deyip onların buraya gelmeleri icap ederken biz oralara koşuyoruz. Evet, az yaklaşalım. Hem hodgamlığıyla kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Ve hakeza ahlak-ı seyyiyede hassiz derecede inkişaflar olduğu ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sigay-ı mübalağa ile zalim olduğu gibi. Bak, Nemrutlar, Firavunlar bizden çıkmış. Hayvanların böyle tipleri, şekilleri yok. Onda da tasnifat yok. Biz imtihana medar olduğumuzdan dolayı bizim istat ve yeteneklerimize hudut bırakılmamış, müsbette ve menfide öne açılmış. İsteyen ta âlâ-i illiğine, isteyen iradesiyle Allah-u Esfel-i Safiline kadar gider. mahlukatların diğerinki mahluk, diğer mahlukatınki mahduttur. Böyle bir tasnifat onlar için söz konusu değildir. Yani şu tasnifat hayvanlarda yok. Mesela terbiyeli atlar, terbiyesiz atlar. Haysiyetli koyunlar, haysiyetsiz koyunlar. Var mı böyle bir tabir? Şerefli keçiler yok. Ama insanlar bunların altına, vasıfların altına binleri girer ve çıkar. Tasnifat bizde vardır. İşte bu yetenekliğin farklılığı, serbest bırakılması, imtihana girmemizin sebebi budur yani. Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sigay mübalağı ile zalim olduğu gibi ahlak-ı senede dahi hadsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiye ve sıddıkın derecesine kadar terakki eder. Esvel-i safin alayilliğin. Hem insan, burada da zalimiyet cephemizi anlattı. Hiçbir hayvan bu kadar zalim olamaz yani. Hiroşima'ya Amerika'nın yaptığını hiçbir hayvan bu dünyaya yapamaz. Bakın, biz bozuyoruz bu dünyayı. Şimdi gelelim cahil olma noktamıza. Hem insan hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Hayvanlar öğrenerek geliyorlar. 3-5 şeyi buldu mu saltanatı odur. Bir tavuğun kümes villasıdır. İşte buğday onun kebabıdır. Bulanısı da onun şaşal suyudur. Hayatından da memnun. Üzerine gidin tavuklu elimden alacak diye kaçar bizden. Hayatından memnun. Tavuklu Allah ona sevdirmiş. Ama insan bu servetle, bu devletle hala tatmin olmuyor. Niye? İhtiyaç koordinatları o kadar geniş ki. Bir insanın ihtiyacı ne kadar fazla, o kadar nedir o? Fakirdir değil mi? İhtiyacı çok olan fakirdir. Hayvanatın mı ihtiyacı fazla, insanların mı ihtiyacı fazla? Tabii biz fakiriz. Bunları öğrenmeye de ihtiyacımız var. Bileceğiz ki hayatımızın standartları yükselsin. Hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye insan muhtaçtır. Bak bize bir lisan yetmiyor. İşte hocam burada İrfan abi Allah razı olsun. Biz affına sığınarak artık derse başladık abi. Hakkınızı helal edin. Şimdi bir lisan, iki lisan yetmiyor. 3-4-5 lisan, 6-7 lisan bilen insanlar var. O kifayet etmiyor. Dünyaya açılmışız. Herkesle irtibatımız var. Fakat bütün koyunların tek lisanı var. İki alfabeden, iki harften meydana gelmiş. M ve E. Yetiyor, artıyor da yani. Adem babalar da aynı lisanı kullanıyordu değil mi? Elan da aynı lisan. Yani Amerika'daki, Japonya'daki, Türkiye'dekinin ayrı lisan öğrenmesine lüzum yok. Allah iki harfle bir lisan öğretmiş. Yetiyor. Onunla acıktığını, onunla bir yeri yandığını, onunla kardeşini çağırıyor, evladını çağırıyor ve onu emziriyor. Bakın ya her şey o iki kelimenin, ya iki şeyin, harfin üslubundan çıkıyor. Onu öyle şekilde kullanıyor ki yavrusunu çağırıyor. Öyle şekilde kullanıyor, yavrusunu kurtarıyor düşmanından. Bir yeri acıdığında aynı şeyi ifade ediyor. Bütün koyun nev'ine o lisan kafi. Diğerleri de bu anlamda yani. Mahduttur. Burada bir anekdot nakledelim isterseniz. Lisan bilmenin faydasını anlatıyor bir zat da. Orada diyor ki, o da iyi konuşma sanatını nazara veriyor. Bir mevzuyu nazara verirken diyor, orada bir anekdot nakletmek meselelerin beyinlere nakşedilmesine sebebiyet verir. Konuda değil, lisan öğrenmenin faydalı. Dinimizde lisan öğrenmek methedilmiş. Hatta bir lisan öğrenen bir insan, iki lisan, iki insan anlamına geliyor. Affedersiniz, fare aç odaya gidip peyniri alamıyor. Kedi bekliyor. Kedi de bekliyor, fare çıksın onu yiyeyim. Ne o peyniri ne de o fareyi yiyor. Bir hafta ikisinin de açlığı devam ediyor. Ne zaman fare delikten kafasını çıkarsa kedi üstüne atlıyor. O da tekrar deliğe kaçıyor. En son fare bakıyor ki odadan kedi miyavlaması değil, köpek havlaması geliyor. Ha, anlaşıldı diyor. Demek ki diyor ev sahibi nankör kediyi kovaladı, kendine sadık köpeği tuttu. Ben artık peynirimi alabilirim diye delikten dışarı çıktığında kenarda bekleyen kedi atlayıp fareyi yakalıyor. Ve yavrusuna, gördün mü evladım, yabancı bir lisan bilmenin faydasını diyor. Evet, hem insan hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hassiz eşyaya muhtaç olduğu için sigay mübalağa ile cehuldür. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç, hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün hayat şartlarını öğreniyor. Daha yumurtadan çıkıyor, suya koyuyorsun, yüzüyor. Ördek yavrusu. Sen Arşimed'in kim? Suyun kaldırma gücünü nereden bilirsin? O katı mıdır, sıvı mıdır, yüzülür mü? Ya, öğretiliyor. Eğer affedersin hayvanlar bu dünyaya ya da öğrenip iş yapmaya kalksalardı bir arının bal yapması için çok fakülte bitirmesi lazım. Fakültede kifayet etmez. İnsanlar balı yemeyi bilmiyor. Nereden bal yapacak? Nerede okuyacak da bu? Hangi kimya fakültesini okuyor da bal yapmayı öğrenecek? Yani bütün sistem çökerdi. Kemalat yerde sürünürdü. Sanat diye bir şey olmazdı yani. Biz onlardan kopya alıyoruz. Bak Yutongları kemiği mizanına göre yapıyorlar. Gözeneklidir, hafiftir, iktisatlı yani şeydir, maliyeti ucuzdur. Değil mi? Soğuğu sıcağı geçirmiyor vesaire. Yalıtımı vardır. Yani Allah'ın yarattığı sanata biz benzediğimiz nispetle kemali yakalamış oluyoruz. Uçakları kuşlara göre, değil mi? Dreadnought deniz atlarını da balıklara göre tanzim ediyoruz. Güya bir başka alemde tekemmül etmiş, öyle dünyaya gelmiş hayvanlar. İnsan ise bir iki saat senede ancak ayağa kalkar. 15 senede ancak menfaatla zararı fark eder. İşte cehul mübalağası buna da bakar. Zalimliği anladık. İstat yeteneklerimizde tahdit konulmadığından dolayı alabildiğine açılım var. Müsbette ve menfide. Müsbet dolu sâlâ-i il, menfi dolu esfel-i safilin. Nemrutları, firavunları orada meydana getirmişiz. Hayvanlardan çok ileriyiz Allah korusun veya çok kötüyüz. İhtiyaç noktasında hayvan 3-5 şeye muhtaçken biz onlarca, yüzlerce şeylere muhtacız. O noktada da fakirliğimiz var. Bir cihette de bu cehalet hayvanlara göre daha ileridir. İki tane yani mübalağa sigasına göre zalumiyet ve cehuliyet insanda mevcuttur. Dördüncü mesele, ceddidu imanekum bila ilahe illallah'ın hikmetini soruyorsunuz. Bu da çok enteresan bir şey. Yani la ilahe illallah kelime-i tevhidiyle imanınızı tazeleyin ve yenileyin diyor hadis-i şerif. Hani camilerde perşembe yatsı namazından sonra cuma gecesi böyle bir adet var. Anadolu'da var. Buralarda pek kalmadı. Cemaate tecdid-i iman, tecdid-i nikah yaptırırlar hocalar. Şimdi acaba imanımıza bir zarar, bir halel mi geliyor nikaha da buna ihtiyaç hissediliyor? Üstad bunu da anlatacak. Fakat bunun yani ehli imana intikalinde bir başka maksat var. Ceddidü imanekum bila ilahe illallah'ın başka bir hikmeti var. Üstad bir noktada da işte yani bu cihette keşşaftır. Hikmet noktasında çok güzel bir açılım meydana getirecek, güzel bir izah getirecek. Ayrıca hoca efendilerinin yani bu meseleyi yaptırmanın da hikmetini anlatacak. O bunun yanında biraz füraat olarak kalıyor. Bakın şimdi. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sır hikmeti şudur ki insanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdidi imana muhtaçtır. İnsanlar kendisi değiştiği gibi insanların alemleri, manevi alemleri içinde yaşadığı dünya zaman da değişiyor. Hep değişkenlikler içerisinde yaşıyoruz. Her an bir değişiklik. Bu anlık değişiklikler bir araya gelerek külli değişiklikleri meydana getiriyor. Yani mesela şu cümleyi bir daha okuyalım. İnsanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdidi imana muhtaçtır. Bir saniye evvelki insan ayrı bir insandır. Bir saniye sonraki daha başka bir insandır. Her an yeni bir insan, her an yeni bir alem olduğundan dolayı bu kelime-i tevhidin her an söylenmesi lazım. Her an kelime-i tevhidin alemimizde sabit olması, kalması lazım ki her değişkenlik nuru ve nurani olarak öbür tarafa intikal etsin. Bir maya olsun, onun bir düğmesi olsun, onun bir şifresi olsun. Bunu üstad yakalamış. Bizim bir albayımız vardı. O bir alaya söz söyledi. Ben o sözü ancak burayla anladım. O da hikmetini bilmiyordu. Şunu söyledi. Dedi ki dünyanın hiçbir keskin nişancısı iki kurşunu aynı yerden geçiremez dedi. Bunun yani emsali yoktur dedi. Mümkün değil. hikmetini bilemiyoruz. Yani aynı adam, aynı kurşun, aynı silah, aynı hedef, aynı yerden geçtiğini zannettiğimiz iki kurşunun hedefte açtığı yaraya ize baktığımızda farklı bir yırtık meydana getirmiştir. Aynı yerden geçmez mümkün değildir. İlk atış orijinaldir. Hepsi öyle. Hepsi ilktir zaten. Ha şimdi burayı okuyunca adam çok doğru. Belki burayı bilse hikmetini anlayacak. Çünkü bir saniye evvel insanla bir saniye sonra insan değişti. Adam değişti. Tüfek de değişti. Hedef de değişti. Kurşun zaten farklı. Dünya da değişti. Dünyanın yeri de değişti. Bakın bakın. Ayrı bir dünya, ayrı bir kainatta ayrı bir kurşun atıyor. Aynı yerden geçmesi mümkün değil. Şimdi insan bir saniye evvel de bir saniye sonraya bir şöyle kısaca bir hülasa göz atalım. Bir saniye evvelki insan hedefe yatıp yani tetiğe dokunduğu anı bir şöyle bir düşünün. İkinci an, ikinci bir saniye aralığı içerisinde vücuttaki kan damardan biraz daha akmış mıdır? Akmıştır. Peki o sinirlerde iletilen impulslar biraz daha geçmiş midir? Evet. Peki o insanın hücreleri, atomları biraz daha farklı harekete hale geçmiş midir? Evet. Bak anlık değişkenlikler. Peki o insanın manevi alemi zaten değişken. Peki oturduğu dünya ve uzandığı, yatıp ayağını bastığı dünya kendi tarafına biraz daha dönmüş müdür? Bakın bakın. Güneşin etrafında biraz daha dönmüş müdür? Tüfek de atomlardan meydana, o da hareketli. Ayrı bir tüfek, hedef de hareketli. Mümkün değil aynı yerden geçirmesi. İkinci atış, ayrı bir atış, ayrı bir adam, ayrı bir kainat, ayrı bir silahtır. Her anlık işte bu anlık değişmeler bir araya gelerek alemi ihtiyarlığa, bizi ölüme doğru götürüyor. Bu birikimler. Şimdi buradan bir daha okuyalım. İnsanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Bu değişken olan kainata, değişken olan alemlere. Bir de insanın manevi alemler her an inişli çıkışlı. Bazen nefis dairesinde, bazen akıl dairesinde, bazen mide dairesinde, bazen hayvani alemlerde gezintiler yapıyoruz biz. Tabi insanda dört tabaka vardır. Bazen insanidir, bazen imanidir, bazen nebatidir, bazen hayvanidir diyor. Hatta bu dört dairede iman tezkiye edilebilir diyor. Yeme içme noktasında nebati hayatta yaşarken hissiyat noktasının hayvani hayat mertebesi, akıl ve idrak noktasının insani hayat, iman ve marifet noktasında ise imani hayat mertebelerinde geziyoruz. Ama diğer hayat mertebeleri imanla beraber boyanırsa, imanla beraber irtibatlı olursa her bir dört tabakada iman tezkiye edilir, marifet boyutu insan artar ve gelişir. Evet. Zira insan her bir ferdinin manen çok efradı var. Her bir ferdinin manen. Sabahtan akşama kadar aynı insan olarak görülebiliriz. Ama iç alemimizin, gönül dünyamızın fotoğrafları çekilse, yan yana konsa ne kadar farklı suretlerin olduğunun farkına varacağız. Yumurtalar gibiyiz. Yumurtalar birbirine benzer. Ama kuluçkaya yatırıp çıktıklarında baktığımızda timsahlardan leyleklere kadar, baykuşlardan değil mi, yılanlara kadar ondan çıkıyor. Bak. İnsanın da manevi alemi nefis dairesinde, hissiyat dairesinde, ruh dairesinde, latifelerde gezerken her birinin ayrı ayrı sureti, her birinin ayrı ayrı mekanizması, manevi fotoğrafları var. İşte bu manevi değişkenlikleri nurlandırmak veya bunları marifetle nemalandırmak için her zaman la ilahe illallah demeye insan muhtaçtır. Nefes alıp verirken hu diyoruz. O maddi hu, maddi nefes kanı temizlediği gibi ifade ederken manevhu da latifeleri temizliyor. Her an insan havaya ihtiyacı olduğu gibi evrada, eskara da ihtiyacı var. Bırakmıyor Allah. Zikretmeyen insanı helak eder. Nefesini keser ve bitirir yani. İki temizlik birden yapılıyor. Ömrünün senelere adedince, belki günlere adedince, belki saatlere adedince birer ferdi ahir farklı bir fert sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferde vahit bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferde akar şeklini giyer. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu için tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O da değişken. Kendi gidiyor. Şimdi dünya kendi tarafında dönüyor. Bir de güneşin etrafında, bir de sistemler olduğu gibi Vega yıldızına doğru gidiyor. Her an, her yer hareketli. O gider başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar. Şimdi hoca efendilerin, cami imamlarımızın iman ve nikah tazelemesinin sebebini işte burada anlatıyor. İşte burayla ilgili bu hadis-i şerifi böyle anlamışlar. İnsan günahlara girebilir, isyanlara girebilir. Ağzından dinini iman rencide edici haller, değil mi? Veya fiiller veya diyelim sözler çıkabilir kendisinden. Dolayısıyla imanı tekrar tazelemek, rayına oturtmak amacına yönelik bu sözü, bu ifadeyi kullanalım, yaptıralım. Bu tecdir-i nikahı. Fakat üstadın ilk anlattığı manevi muhteva tam hadis-i şerifin şeyini, yani sistemini bize tam idrak ettiriyor yani. Esas mesele o. Değişken olan bir alem, değişken olan insanlar ve mahlukat ve dolayısıyla bu değişkenliğe de ne lazım? Devamlı değişe değişe kelime-i tevhidi söylememiz lazım. Hem insanda nefis, madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar. Çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri yaparlar. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün tecdid-i imana bir ihtiyaç vardır. Peki.